Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.
Günaydın Seyfettin.
Günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, bu COVID-19 pandemi de atlatmaya çalışılırken ekonomiye de dükkanlara, alışveriş merkezlerine ve diğer ekonomik faaliyetlere de açılma başlamışken nasıl bir ekonomik hayat canlanma ya da durum ne olacak? Bunları birazcık konuşalım istedim.
Evet, doğrusu acil davrandı herhalde hükümet. Bir an önce ekonomiyi, faaliyetleri açmak istedi. Özellikle yeme içme, konaklama, lokantalar, kahveler, seyahat şeylerini de kaldırdı büyük ölçüde kısıtlamalarını. Nedeni malum, yani siz de radyoda da bunu çok yorumladınız. Çünkü ekonominin dayanma gücü sınırlı. Hatta o sınırları şu anda zorluyor. Çünkü istihdamda büyük bir çöküş yaşanmasın diye bu faaliyet kısıtlamaları sonucu. Ayrıca talep de tabii düştü. Dolayısıyla istihdamda büyük çöküş ortaya çıkabileceğini görerek ta en başından biliyorsun adım adım bir kısa çalışma ödeneğini kolaylaştırdı. Bundan yararlanma zaten mevcut bir yasaydı ama 600 gün prem ödemek gerekiyordu. Tabii kayıtlı sektör için, kayıtlı çalışanlar için konuşuyorum. Onu 400'e ya da 450'ye mi 400'e mi indirdi? Neyse kolaylaştırdı. Öyle fazla inceleyip sık dokumadı. Sonuçta 3,5 milyon kısa çalışma ödeneğinden yararlanan ortaya çıktı. Bunun %60'ını ücretlerinin devlet ödüyor. Daha doğrusu devlet ödüyor dediğim işsizlik tazminat fonundan. İşte orada tabii hazır para, nakit para yok da tahviller vardı, devlet tahvilleri. Onları da bir şekilde Merkez Bankası'na son tahvilde satılması yoluyla nakit yaratıldı. Oradan ödeniyor. Nisan ödendi, Mayıs ödendi, Haziran ödendi ve ciddi bir bütçe açığı ortaya çıktı. Bunun üzerine bir de ikinci bir önlem daha alındı. Daha sonra işten çıkarma yasağı getirildi. Ama bu getirilirken aynı zamanda işverene de dendi ki merak etme, ücret ödemek zorunda değilsin. Sen ücretsiz izne çıkart çalışanları, çalışmayan çalışanlarını. Ondan sonra işte devlet de bunlara ayda 1170 lira verecek. Böyle bir düzen. Tabii bu da 1.358.000 galiba. Neyse 1,5 milyona yakın, yani uzun lafın kısası 5 milyon gibi bir istihdamda aslında çalışmayan, istihdamda görünen ama fiilen çalışmayan ya da çok az çalışan bir kitle ortaya çıktı ve bunun tabii yükü, mali yükü bütçede uzun bir açığa neden oldu. Ayrıca tabii tahvilleri, onun da sınırı var. Yani tahvilleri nakde çevirmek, sonuçta bunlar geri almak zorunda kalınacak ve büyük ihtimalle faizleri de, daha doğrusu tahvilleri tekrar piyasaya sürüp nakdi geri çekmek zorunda kalacak Merkez Bankası. Bu da faizler üstünde bir baskı yaratacak ama neyse bu daha tarihi bir konu şimdilik. Tabii dayanma gücü malum önceden ne kadar ihtiyaççı şey varsa, yedek akçe vesaire, bunlar da harcanmıştı. Zaten vergiler düşüyor, faaliyetler düşünce. Ayrıca vergileri öteleme şeyleri yapıldı. Kamu bankaları görev zararı şu anda biriktiriyor. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğin zaman sınırları çok açıkça görülüyor bu istihdamı korumaya yönelik önlemlerin kamu maliyesi açısından. Tek önemli bunun üzerine gelişmiş oldu. Dün müydü ya da evvelsi gün galiba, değil mi, Cumhurbaşkanı bu kısa çalışma ödeneğindeki kolaylaştırma ve işten çıkarma yasaklarını, o yasa çıkarken Cumhurbaşkanı'na bunları 3 ay uzatma şey de verilmişti, yetkisi tek seferlik. Şimdi bu yetkiyi kullanarak 3 ay değil 1 ay uzattı.
Peki neden 3 ay değil 1 ay uzattı? Onu da soracaktık. İşte yani kısa işte çalışma ödeneği ve nakdi yardım desteği.
Nedenlerden dolayı, çünkü kamu maliyesini şunu umuyor. Yani iki tarafı keskin bıçak halinde uzatsa 3 ay, bir 3 ay daha bütçe buna dayanabilecek mi? Tabii ki şüpheli, bunu görüyorlar. Onun için 1 ay uzattı. Ve tabii faaliyetler, ekonomi canlanıyor. Zaten resmi söylem de böyle de artık, yani buna tabii fazla itibar etmiyoruz. Ama herhalde bir taraftan da şunu olmuyorlar. Ekonomi canlanacak, bir ay yeter. Çünkü zaten daha fazlasına bizim hazinenin tahammülü yok. O bakımdan inşallah ekonomi de toparlanacağı için bu şeylere, istihdamı korumaya yönelik önlemlere ihtiyaç kalmayacak.
Bu 3 aylık ödemelerin hazineye efendim? Ne kadar, bu 3 aydır yapılan ödemelerin hazineye ne kadar yük olduğu açıklandı mı ya da şu anda belli mi? Şu kadar.
Tabii yani görülüyor. Zaten hesaplamak da çok zor değil. 84 milyar en son şeyde, Haziran'da yakında öğreneceğiz açığı. Mayıs'ta 84 milyar açığa ulaşmıştı. Faiz dışı da tabii bütçe açık veriyor. Bu da yeni bir gelişme. Şimdi buna ben çok karşı değilim. Bu ciddi bir şok geldiği zaman ekonomiye, tabii tek elinizdeki silah, çünkü faizlerle onu da düşük tutuyorsun yapay bir şekilde. Tamam, o da bir talep yarattı görüldüğü kadarıyla, ama o yetersiz. Esas gelirlerin düşüşünü engellemek lazım. İşsizliğin adeta bir volkan gibi patlamasını engellemek gerekiyordu. Buna bir itirazım yok, ama Türkiye'nin imkanları sınırlı. Diğer kendi parasını basan, mesela örneğin Avrupa Birliği, Avro'yu basıyor. Korkunç, bizden çok daha fazla yardımlarda bulundular istihdamı korumak için. Keza Amerika öyle, kendi parasını basıyor. Bizim tabii orada sınırlarımız var, ama gene de bu bütçe açıklarını ister istemez göze almak gerekiyordu. Buna bir itirazım yok. Ama dediğim gibi 84 Haziran'da bunun da üstüne şimdi gelecek. Bir ay daha uzatıldı. Temmuz'da da bütçe açığı büyümeye devam edecek. Tabii bunun bir sonu var. Hatta o sonu belki de geçtik. Geçmiş olacağız Temmuz'da. Rakamlar ortaya çıkınca göreceğiz. Dolayısıyla toparlanmaya bu plan ya da bu umut, hükümetin, yönetimin ihtiyacımız kalmayacak istihdamı korumaya Ağustos'tan itibaren umudu ne kadar geçerli? Vallahi bana sorarsan gene hayal görülüyor. Tabii ki bir canlanma var. Bunu sokağa çıktığımızda da görüyoruz. Ama lokantalar, işte diğer şeyler, faaliyetler bir kere oldukça düşük kapasiteyle çalışıyor. İtiraf etmeliyim ki iki defa ben gittim lokantaya, özlemiştim rakı, balık ve kebap rakı seansına. Gördüğüm düşük kapasite bir, iki, tabii şeyler, turizmde hala çok ciddi sorun var. Bir kere dıştan gelen turist yok. Malum Avrupa Birliği, o da şimdi tartışmada. Hatta bugün değil mi gidecek Dışişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı Almanya'ya gidecekler. Almanları ikna etmeye çalışacaklar ki öyle Covid'i kontrol altında Türkiye'de, hiç merak etmeyin, bize haksızlık yapıyorsunuz falan diyecekler.
Evet, ben de onu hemen bir cümleyle Seyfettin, biz evet, onu verme fırsatı bulamadık ama yani Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da Avrupa Birliği'nin 1 Temmuz'da kalkan seyahat kısıtlamasına Türkiye'yi dahil etmemesine tepki gösteriyor yazılı açıklamada. üçüncü ülkelere dair kabul edilen listede Türkiye'ye yer verilmemiş olmasından hayal kırıklığı duyuyoruz demişti. Bu yanlışlığın en kısa sürede düzeltilmesini istiyoruz diyorlar.
İşte bugün gidip ikna etmeye çalışacaklar. Şimdi tabii şu var, diyelim ki Almanlar ikna oldu, tamam gidin dediler ama ben yine de eskisi kadar turist Avrupa'dan geleceğine doğrusu ihtimal vermiyorum. Yani çünkü sonuçta onların basını da yazıp çiziyor. Riski göreceklerdir. Belki bir kısmı riski göze alıp gelebilir. Yani lafı uzatmayayım. Bir kere turizm Türkiye ekonomisinin, yani özellikle dışarıdan gelen turist, yabancı turist çok önemli bir unsuruydu. Bunda büyük bir kayıp var ve bu yaz kaybedildi. İç turizmi bilmiyorum. Herhalde bir hareketlenme var ama ne kadar var onu da bilmiyorum. Şimdi dolayısıyla bu bir ayın sonunda ne kadar bu istihdamı korumaya yönelik önlemler bittiğinde, özellikle işten çıkarma yasağı. Tabii şunu da söyleyeyim, bu işten çıkarma yasağı da geçen programda aslında konuşmuştuk ama bir kez daha vurgulamakta yarar var. Bu tam bir boyunduruk. Çünkü bu insanlar ayda 1170 liraya mahkumlar. Tamam işten çıkartılsalardı ne olacaktı diye tabii ki sorulabilir. Ne olacaktı? Bir kısmı belki, en azından belki değil, bir kısmı gidip işsizlik tazminatından alacaktı paralarını ve 1170 liradan daha fazlasını alacaklardı. Üstelik daha uzun süre. Dolayısıyla bu kısa çalışma ödeneği de %60, hadi o da nispeten hiç yoktan iyi tabii. Ama bunlar Temmuz sonunda erdiğinde işten çıkarmalar benim gördüğüm hızlanacak. Dolayısıyla işsizlikte şimdilik bu 5 milyonluk bir aslında istihdamda görünen ama sonuçta çalışmayan, aslında işsiz sayılabilecek kitlenin bir bölümü, ne kadarını tahmin etmek zor, diyecek, tekrar işsiz olarak kayda geçmeye başlayacaklar. İşsizlik zaten çok yüksek bir düzeyde yakalanmıştı Türkiye işsizliğe. Onu da altını çizmek lazım. Hani Amerika, Almanya zaten çok düşük işsizliklere sahiplerdi. Almanya'da zaten fazla artmadı. Amerika'da tabii bir patlama yaptı ama Amerika bile işsizlik oranı bizden daha düşük şu anda. Dolayısıyla %15'in üstünde bir tarım dışı işsizlik oranına sahiptik en son açıklanan. Bu zaten Mart dönemidir. Şubat, Mart, Nisan ortalamasıdır. Aslında işte bir hafta sonra 10 Temmuz'da Nisan dönemi açıklanacak. O daha iyi yansıtacak bu koronanın şokunun nasıl bir işsizlik yarattığı. Çünkü Nisan,
ben bir de ikinci çeyrek rakamlarını sorabilir miyim?
Ha?
İkinci çeyrek rakamları ne zaman açıklanıyor? Çünkü ilk çeyrekte %4,5 büyüme olduğunu ortaya çıkmış.
Buraya da gelelim. Ondan bir daha sonra açıklanacak da, şimdi işsizlikten söz ettiğimiz için bu 10 Temmuz'da Hane Halkı İş Gücü anketi açıklandığında Nisan dönemi daha iyi edeceğiz. Daha iyi anlayacağız. Çünkü dediğim gibi Mart, Nisan, Mayıs ortalaması Nisan dönemi. Büyük bir ihtimalle daha da yükselecek işsizlik oranı. Tabii şu da var. İşsizlerin hepsi de kayda girmiyor. Bunu da iki hafta önceki programda konuşmuştuk. Evet. Bu koronadan önce zaten Türkiye iş gücü piyasasında bir sıra dışı olayla karşı karşıyayız. Bunu görüyorduk son aylarda ama bu iyice şiddetlendi. Bir takım istihdam kayıplarına, iş kayıplarına uğruyorlar, işsiz kalıyorlar ama işsiz olarak kayda geçmiyorlar çünkü iş aramıyorlar. Bu ciddi rakamlara ulaştı. Bu başlı başına bir sorun. Hızla düşüyor iş gücüne katılım oranları. Şu anda tarihinin en düşük seviyesine geldi, %47.
Öyle mi?
%53'ten %47'ye düştü. Bu şu demek tabii, bunlar ne zaman dönerler onu bilmiyorum ama dönmeleri şart istihdama, çünkü aksi takdirde Türkiye beşeri sermayesini kalkınma için kullanamıyor demektir. Gençlere hiç söz etmeyelim, okuyorlar. Şu anda şeyi geçti, %25'i genç işsizlik oranı. Daha da büyük ihtimalle önümüzdeki dönemde artmaya devam edecek. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman yani Türkiye faaliyetler tamam, kısıtlamalar kaldırıldı. Hadi diyelim ki koronayı da virüsü de iyi kötü kontrol altında tutuyorsun. En azından bir yeniden pik yapmasını engelliyorsun, öyle diyelim. Aşağıda indirilemiyor bir türlü. Şimdi böyle bir koşullarda Türkiye 2020'yi de kaybetti şey açısından. İş gücü, işsizlik açısından. 2018 zaten yüksek işsizlik yılıydı. İşsizlik patlama yapmıştı. 2019'da ikinci yarıdan itibaren işsizlikte bir düşüş başlamıştı ama dediğim gibi bu da yapay, aldatıcı bir düşüştü. Çünkü iş gücünden ciddi ayrılmalar başlamıştı. Hem erkeklerde hem kadınlarda. Ardından zaten korona şoku geldi. Şimdi 2020'de yüksek işsizlik yılı. 2021'de de öyle muazzam bir yüzde hiçbir öngörü, ne OECD, ne IMF, ne Dünya Bankası, ne diğer iktisatçılar. 2021'de de tabii ikinci bir korona şoku olmadığı varsayımı altında öyle yüksek bir büyüme beklenmiyor. Çünkü yatırımlar, hani tüketim belki canlandı, işte tekrar alışverişler, dayanıklı tüketim malı, otomobile yönelik talep canlandı, o gözüküyor. Konuta kısmen canlandı ama yatırımlar çok kötü durumda. Bu ortamda gelecek de belirsiz olunca haliyle dış yatırım da gelmiyor zaten. Onu malum uzun uzun anlatmaya gerek yok nedenlerini. Şimdi böyle bir ortamda 2021'de de işsizlik kolay kolay aşağı çekilmeyecek. Belki bir miktar, eğer %3-4 büyüme olursa, olabilirse belki bir miktar durdurulur. Bunu neden anlatıyorum? Önce de galiba söyledim, iki hafta önce de. Türkiye tarihinde ilk defa 3 yıl bir kere minimum, 2018, 2019, 2020. %14-15 civarında tarım dışı işsizlik oranından söz ediyorum. Bir işsizlik yaşamış olacak, deneyimlemiş olacak. Büyük bir ihtimalle buna bir dördüncü yıl daha eklenecek. Bu tarihinde hiç olmadı. Bundan önceki krizlerde de işsizlik patlamalarına şahit olduk. 2001'de de böyleydi. Sonra işte küresel krizde 2008'de de böyle olmuştu. Ama bu krizlerden, şimdi bunları tekrar tarihe dönmeyelim, iktisat tarihine, çeşitli nedenlerle çok hızlı bir krizden çıkış olmuştu. Yani canlanma, ekonomik canlanma çok güçlü olmuştu. Gerek 2002'de gerek 2010'da. Ve sonuçta yükselen işsizlikte aynı hızla yükseldiği gibi aşağı inmişti. Şimdi bu şu bakımdan önemli, toplumsal olarak tolere edilebilir bu yüksek işsizlikler. Şimdi tamam, hepsi alamıyor, hatta küçük bir kısmı tazminat alabiliyor ama olsun, alıyor. Diğer kısmına da Türkiye'de hala aile dayanışmasının bir geçerliliği var. Tabii ki istisnalar vardı. Onlar perişan oldular. İntiharlar bile oldu. Hatırlarsın bir ara gene bu programda, evet, Ömer konuşmuştuk.
Konuşmuştuk. Bunları. Evet.
Ama şimdi Allah aşkına, şimdi bunların hiçbiri son iki yıldır gündemde değil. Yani işsizlik tazminatı alanlar alt tarafı en fazla 10 ay alabiliyor ki çoğu 8 ay. Onların bitiyor tazminatları, hala iş yok. Gençler eğitimlerini bitiriyorlar, iş yok. Ondan sonra iş
bir
yok.
De umudunu kesenlerin ve iş aramayanların sık sık sözünü ettiğimiz gibi, evet, çeşitli programlarda, evet, senin. Bir de onların sayısı çok
bunlar,
yüksek.
Allah aşkına, aile dayanışması dayanabilir mi buna? Bu bir, evet, yıl değil ki. 3 yıl olmak üzere. Belki 4 yıl olacak. Yani orada hakikaten ben daha fazla da düşünmek istemiyorum. Çünkü korkuyorum. endişeleniyorum. Bu gençlerin durumu ne olacak? Tabii sadece gençler değil, yani orta yaşlı veya işte hele 50 yaşlarda işinden olmuş birisi tekrar nasıl iş bulacak emeklilik hakkında kazanamamışsa, çünkü bir de onlar var. Bizim kuşak şanslıydı, biz aldık emeklilikleri. Zaten erken emeklilikler de verildi. İyi kötü tamam, birçok emekli için maaşlar tabii ki yetersiz ama en azından alabiliyorlar. Şimdi bir kısım insan emekli olduğu halde biliyorsun işte yaş şeyleri getirilmişti. İşte 50 küsur yaşları beklemeleri lazım. Bu insanlar çalışmak zorunda. Dolayısıyla bence çok büyük bir toplumsal dram şu anda yaşanıyor ve giderek de bu dram derinleşecek, vahimleşecek.
Evet, bir de şeyi ekleyeyim, sürede bitmek üzere. Yani Kültür ve Turizm Bakanı da biraz önce turizmin açılması durumunda ne tahminler nedir diye sorunca, yani bu koşullarda otellerin yarısının açılmasını başarı olarak görüyorum demiş. Ve büyük girişimler yapıldı. Antalya'da pek çok 60 ülkenin büyükelçilerini davet ettik filan diyor. Fakat tabii bunun başka sorunları da var. Yani Avrupa Birliği ülkeleri açsa bile bu sefer de yoğun uçuşların, uçak seferlerinin yaratacağı başka sorunlar da.
Tabii ondan hiç Ömer söz etmedik.
Korkunç. Evet.
Yani ikinci bir dalga, ikinci bir şok çok olası kılıyor tabii bir taraftan bu faaliyetleri. Yani şeyi de görüyorum, bir Ege kıyısı kasabasına, küçük kasabasında bir yazlık var. Bizim oraya geldik dün. Bakıyorum valla öyle maske taşımıyor herkes.
Taşımıyor.
Geçen akşam bir gürültüler koptu, havai fişekler falan. Sahilde şeye geçirme gösterisi yapıldı. Askere yolcu. Ondan sonra yani zaten Türkiye'de yerli halk da buna teşne, ikinci dalgayı yaratmaya. Bir de üstüne tabii uçaklarla mesela İran'dan değil mi uçak seferleri başladı, anlamak mümkün değil. Oralarda hala ikinci dalga var. Hadi Almanya bilmem Avrupa'nın bazı ülkelerinde tamam başardılar düşük. Oradan gelirken belki risk yok ama gelip burada kapıp oraya götürmelerinden korkuyor diyorlar da tabii, onun için istemiyorlar.
Evet. Neyse. Vallahi işte konuşmaya devam edeceğiz. Peki, evet. İyi bitirdik. Görüşürüz. Çok teşekkür
ederim. Görüşmek üzere.
İyi yayınlar. Hoşçakalın.
Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.